9. ayrım.
Pencaplı bir başka hekim nefes almasına yardımcı olması amacıyla nefes borusuna bir tüp sokmak ister. Hastanedeki tek tüp çok geniştir. Tüpü sokmakta direnen hekim hastanın ses tellerini zedeler, tamiri imkansız zarar verir. Hala şuursuz olan sahip 7 Mart günü önce Londra'daki Cromwell Hastanesi'ne, daha sonra da kalp nakli ameliyatlarında uzmanlaşmış Jacobs Harefield Hospital'a taşınırsa da doktorlar yapılacak bir şey olmadığını görürler. Beyni hasar görmüş, hayati fonksiyonları önemli ölçüde azalmıştır. Sahibin ölümünden ayıran 7 yıl çok uzun sürecek, geceler ve gündüzler dinmeyen büyük acılarla dolu olacaktır. İnsanın çektiği her acı saygıya layıktır. Ancak bir konuda soru sorma hakkımız var. BCC'yi Lahore Hastanesi'ni gürültülü halkla ilişkiler kampanyası kapsamına almış olsa ya da bankanın efendisi Pencap bölgesini hayırseverliğinin vitrini olarak seçmiş olsaydı sahibin kaderi büyük bir olasılıkla değişecekti. Ancak Lahore, batının televizyon kameralarından uzaktır ve bu kentte kurulacak bir hastane halkla ilişkiler açısından verimsiz bir yatırımdır. Çektiği acıların yaratıcısı sahip kendi yalan stratejisinin kurbanı olur. 5. Bölüm. Özgürlük Savaşı. Özgürlük Savaşı öfkeyle yapılmalıdır. Luis Antonio de Saint-Just, 1794'te yargıçlar önünde. Polis devletinin gölgesi. Kızıl Ordu fraksiyonuyla mücadele dönemi olan kurşun yılları sırasında Alman İçişleri Bakanı olan Avrupa'nın en bilge hukukçularından sayılan Gerhard Baum, başarı hukukun ölçütü değildir der ve ekler, özgürlük pahasına güvenlik arayan özgürlüğünü kaybeder. Sadece polis devleti tam anlamıyla etkili olur. Sonuna kadar namuslu bir hukukçunun hayali mi? Sanmıyorum. Polis devleti Avrupa'da daha önce de vardı. Değişik maskelerle yeniden doğabilir ve Batı demokrasileri için en az kıtalar arası örgütlü suç kadar tehlikeli olabilir. Europol Uluslararası Adalet Polisi örgütüdür. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler tarafından 1993 yılında Avrupa FBI olması amacıyla kuruldu ve ulusal polis örgütlerindeki tüm verileri merkezi bilgisayarında topladı. Europol'un merkezi Lohey'de 47 Raumweg adresindeki Art Nouveau yapıdır. Bu bina Almanların Hollanda'yı işgali sırasında Gestapo merkezi olarak kullanılmıştı. Başta üniversitelerden profesörler, ceza hukuku ve kriminoloji uzmanları aynı benzerliği değişik biçimlerde açıklarlar. Winfried Hessemer'a göre suç ve suçtan duyulan korkunun arasındaki ilişki, olay ve olayın aynadaki görüntüsü arasındaki ilişkiye benzemez. Vatandaşın tehdit edilmiş olma duygusu, örgütlü suç karşısındaki korkusu gerçekten var olan tehlikenin aynadaki görüntüsü değildir. Avrupa toplumlarında geniş kitlelerce paylaşılan bu duyguların toplumsal dokunun tahrip olması, kişilerin ve toplumların dayanışmasının kaybolması başta olmak üzere daha derin nedenleri vardır. Batılı demokratik toplumlarımızın gelişimi tümüyle kişinin artan yalnızlığına, dayanışma yokluğuna, güçlünün güçsüz karşısında giderek çoğalan üstünlüğüne ve bu üstünlüğe duyulan hayranlığa yönelmektedir. Hessemer daha sonra yöneticilerimizin uyguladığı popülist politikanın yaygın taktiği toplumsal dayanışmanın kaybolmasının doğurduğu gizli korkularla oynamaktır. Bu taktik başarılı olur çünkü vatandaşı kişisel hak ve özgürlüklerine getirecek daha sıkı ve daha yeni kısıtlamaları kabule zorlar. Başta insan hakları olmak üzere bu özgürlükleri savunanlar popülistler tarafından eskide kalmış, saf, abartılmış, gerçek dışı kavramlara arka çıkmakla suçlanırlar. Kısaca Hessemer, olumsuz ve ince bir diyalektiğin kurbanı olan demokratik toplumumuzun örgütlü suç karşısında duyulan korkuyu sözünü etmeden artırdığını ileri sürer. Rus steplerinin kurtlarının, Falco'nun katili Sicilya babalarının, eroin tüccarı Peşto aşiret reislerinin, bankacı mafya üyelerinin yol açtığı Hessemer'a göre ikinci derece bir tehdit midir? Tabii ki hayır. Baum ve Hessemer gibi vatandaşın hak ve özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlı olanların vermek istedikleri mesajın tek amacı vardır. Demokrasinin hayatta olduğunu ve örgütlü suçun hukuk devletinin imkanlarıyla yenilebileceğini göstermek. Örgütlü suçla mücadelede bugün tartışılmakta olan yeni önlemleri bir çifte koşulun ışığında inceleyeceğiz. polise ve adalete, örgütlü suç çetelerinin ölümcül de olabilen gündelik saldırılarına etkili bir biçimde karşılık verebilmeleri imkanını yaratmak, bunu yaparken de vatandaşı temel hak ve özgürlüklerinden ödün vermemek. Dünya üzerindeki adaletin, paranın ve kurumların çeşitliliği şaşırtıcı ölçüdedir. 168 devlet kendi parasını basar ve böylelikle kalpazanlık riski alır. 185 bölge Dünya Postalar Birliği'ne üyedir. Her biri pulunu basar, posta çeki numarasını yayımlar. Uluslararası Standartlar Enstitüsü 2 harfli 239 kod saptamıştır. Sadece Avrupa Birliği'nde 15 değişik ceza usulü, yüzlerce rakip polis birimi, her biri değişik düşünce, gelenek ve kültür tarafından kuvvetle etkilenmiş 15 adalet sistemi vardır. Kültür denince akla, bir toplumun uzun tarihinden doğan ortaklaşa değerlere bağlılık, ortak kabulle oluşmuş dünya görüşü, özel simgeler gelir. Bir ulusun kültürü, o ulusun yasayla olan ilişkisini belirler. Adalet sistemlerini, polis örgütlerini, ceza yasalarını sihirli bir sopa darbesiyle birleştirmek mümkün değildir. Özel tarihler ve ulusal gelenekler buna bir kaya gibi direnebilir. Yargıcın felçli kolu. Berlin savcısı Hans Jürgen Fattighauer'ın gözlemi, örgütlü suç babaları günümüzün tek gerçek kozmopolitleridir. Onlar dünya vatandaşıdırlar. Sınırlar yargıçları durduruyor, suçluları değil. Avrupa'da ortak bir yasal olan oluşturulmadıkça, sınır tanımayan suç karşısında zafere ulaşmak mümkün olamaz. Halbuki bizler tarih öncesinde yaşıyoruz. Ulusal yasal örgütler, usul sistemleri, soruşturmaların gidişini belirleyen özel düşünce biçimleri, kararları bilerek ya da yarı bilerek etkileyen değer yargıları bugün ulusal kimliğin son kaleleridir. Her Avrupa topluluğu devlet başkanları zirvesinde uluslar egemenliklerinden bazılarını pazarlık konusu yapar. Ulusal ordular tek bir kumanda altında ve kıta çapında bir güvenlik sisteminin potasında erimekte, Fransız frangı, florin, Alman markı, liret, sterlin, pesata, drahmi ve escuda yerlerini kısa süre sonra euroya bırakmaya hazırlanıyorlar. Ulusal bayraklar etnografi müzelerine ve folklor gösterilerine gönderilmektedir. Sınırlar ve bölgeler arasındaki çizgilere, gümrük engellerine, nehir ve tepe geçişlerindeki denetimlere gelince bitiyor, kaldırılıyor, geçmişe yollanıyor. Ya yargıçlar? İşte burada başımızı kutsallığa çarpıyoruz. Yabancı hakimler dışarı. Avrupa'nın her yerinde savaş ve işgallerin anıları, parçalanmaların yaraları yaşıyor. Yargıçların bağımsızlığına dokunmak, ulusal varlığın bel kemiğine saldırmak gibi. Yargıçların kollarını sürekli felç ederek örgütlü suçla mücadelenin başarıya ulaşmasını önleyen Avrupa adalet coğrafyasındaki parçalanmayı gidermek için ne yapmalı? Bugün kullanılan metot, yasal yardımlaşma olarak adlandırılıyor. Avrupa'nın her ülkesi ve diğerlerinin çoğunluğu kendi yardımlaşma yasalarını hazırlayıp kabul ettiler. Yasal yardımlaşma kurullarından oluşan yoğun bir ağ bugün bütün dünyayı kaplıyor. Yine de bu yasa ve kurallar insanı umutsuzluğa düşürecek kadar güçsüzdür. Sözü edilen yasa ve kurallar birçok ülkede örgütlü suçun sınır ötesinde de izlenmesinin karşısına yerli yargıcın egemenliğinin dokunulmaz kutsallığından doğan engeller ve güçlükler çıkarıyor. İsviçre'den alınma 3 örnek inceleyelim. Birinci örnek, İspanya'nın sosyalist hükümeti kısıtlı yetenekleri olan ancak partiye bağlılığını kanıtlamış bir kişiyi paraşütle polis örgütünün tepesine oturtur. Guardia Civil Müdürü Luis Roldón ülkenin bir numaralı polisi olur. Gerçekten varlıklı bir imparatorluğun başında milyonlarca pesetalık otomobiller, üniformalar, gıda maddeleri, iletişim sistemleri satın alır. Dev şantiyeleri, kışlalar, karakol binaları ve benzerleri yönetir, örtülü ödenek harcamalarında tek söz sahibidir. Roldón, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi talimatıyla hareket ettiğini iddia etse de yolsuzluğa bulaşır. Hükümetçe kendi hesabına para aktarmakla suçlanır ve uzak doğuya kaçar. Hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrine dayanılarak yakalanır, iade edildiği İspanya'da hapse atılır. İspanyol yargıçlar başta Cenevre'deki Union Banker Privé, UBP olmak üzere birçok İsviçre bankasında hesaplarını belirler. Bu hesaplardaki paralar uluslararası rüşvetlerden gelir, hesaplara para yatıran çok uluslu şirketler arasında Alman Siemens'te bulunur. Bir İsviçre mahkemesi 1997 yılında aldığı kararda bu gizli hesaplardan en az 17 milyar pesata ya da 17 milyon İsviçre frangı geçtiğini belirtir. İspanyol yargıçlar suçun konusu olan para hareketlerini izlemek için İsviçre'deki banka belgelerine ihtiyaç duyar. Roldon sert kabuklu bir zanlıdır. Avukatları İspanyol yargıçları tarafından verilen evrak talepnamelerine ve Cenevre yargıçlarının aldığı iade kararlarına karşı direnir. Roldan davasının son aşamasında Federal Mahkeme İsviçre Temyiz Mahkemesi 1997 Haziran'ında işlemlerde eksiklik maddesine dayanarak yasal yardımlaşmayı yeniden durdurma kararı alır. İkinci örnek, Bofors olayı. Hindistan ordusu 1986 yılında İsveçli Bofors şirketinden 1.4 milyar dolar karşılığında 410 obüs almayı kararlaştırır. Kısa bir süre sonra İsveç basını bu işlemin Bofors şirketince Hindistan'da Rajiv Gandhi yönetimine yakın subaylar ve yüksek dereceli yöneticilere ödenmiş büyük rüşvetler karşılığında gerçekleştirildiğini ortaya çıkarır. Kimi haberlere göre ise Zürih ve Cenevre'deki bazı hesaplara 40 ya da 50 milyon dolar yatırılmıştır. Rajiv Gandhi 1989 seçimlerini kaybeder. 1990 Şubat'ında Yeni Delhi hükümeti İsviçre'den yasal yardım ister. Bu isteği prensip olarak kabul edilirse de sayısız itiraz sonucunda hiçbir delil elde edilemez. Sonunda 1997 yılı Ocak ayında talebin yapılmasından 7 yıl sonra İsviçre hükümeti Hindistan'ın Bern Büyükelçiliği içinde 500 banka belgesi bulunan mühürlü bir sandık gönderir. Ancak Hindistan'da generallerin ve kamu yöneticilerinin işledikleri iddia edilen suçlar zaman aşımına uğramış, yolsuzluk yapmış alıcıların cezalandırılması imkansızlaşmıştır. Üçüncü ve son örnek, 25 Şubat 1986 günü şafak sökerken halk, Filipin diktatörü Ferdinand Marcos'u ve başlıca suç ortaklarını Manila'daki Manakanang Sarayı'ndan kovar. Yüksek düzey hırsız ve çetesi 23 yıllık yönetimleri sırasında ülkeyi soymuş ve inanılmaz bir servet edinmiştir. Marcos ve yakınlarının çaldığı milyarlarca doların büyük bir bölümü İsviçre'deki isimsiz hesaplarda güvendedir. Manila yönetiminin destekçisi Reagan hükümeti İsviçre üzerinde yoğun baskı kurar. Bern hükümeti 24 Mart 1986'da hesapları dondurma kararı alır. İsviçre bankalarının avukatları ile Filipin hükümeti arasındaki hukuk savaşı o gün başlar. Aralık 1997 İsviçre Federal Mahkemesi 11 yılda ilk kez Marcos ganimetinin küçük bir bölümünün Filipinlere iadesini onaylar. Avrupa Adalet ve Polis Örgütleri kimi zaman yasanın sınırında kalan kişisel girişimlerle gayri resmi bir uluslararası işbirliği ağı kurmaya çabalıyorlar. Değişik uluslardan yargıçların katıldığı göz önünde uzak kolokyumlar, arkadaş toplantıları, telefonla düzenli konferans görüşmeleri yasal yardımlaşma yolunun karmaşıklığına girmeyi önler, bir suçlunun mahkum edilmesi için gerekli belgelerin kendiliğinden sağlanmasıyla sonuçlanır. Bu yargıçların yaptığı vahşi yardımlaşmadır. Yine de vahşi yardımlaşma ana sorunu çözmekten uzaktır. Yargıçların önünde sınır ötesi işbirliğinin hızlı ve etkili olmasını önleyen olağanüstü yüksek yasal engeller hala yerinde durmaktadır. İsviçre kanunlarının yasal yardımlaşmayla mücadeleye sağladığı cephane 1. İstek sahibi ülkeye verilen belgeler ve bu belgelerin kapsadıkları bilgiler kamu hukukunu ilgilendiren suçların kovuşturulması dışında soruşturma amacıyla ya da delil olarak kullanılamaz. 2. İstek sahibi ülkeye verilen belgeler ve bu belgelerin kapsadıkları bilgiler mali temelli cezai ya da idari bir kovuşturma için kullanılamaz. Aynı kısıtlama gümrük suçlarını, yasa dışı sermaye ve yabancı paralarla ilgili yasalara karşı suçlar, bazı maddelerin ithalatı, ihracatı ve geçişi suçlarını da zanlı ya da üçüncü şahıslar aleyhine açılmış davalar olsa bile kapsar. Bunun sonucu olarak bu belgeler ne şekil altında olursa olsun istek sahibi ülkenin mali yetkililerine ya da para ve maliye konularında kısıtlamalar sonucunda görevli kişilere verilemez. Bu kısıtlama üçüncü ülkelerdeki benzer yetkilileri de kapsar. 3. Parasal suç ve vergi suçu ile kamu hukukunu ilgilendiren suçlar arasındaki ayrım sadece İsviçre yasalarına göre yapılır. Oysa İsviçre'de vergi suçu adi suç sayılmaz ve bu nedenle yasal yardımlaşma kapsamına girmez. 4. Belgeler ve kapsadıkları bilgiler üçüncü bir devletin yetkililerine bu devlet sıralanan kısıtlamalara uyacağını önceden taahhüt etmedikçe aktarılamaz. Bu taahhüdün verileceği yer Federal Polis Bürosu'dur. 5. Bu belgelerin ve içerdikleri bilgilerin başka amaca yönelik her türlü kullanımı Federal Polis Bürosu'nun önceden vereceği izne bağlıdır. Yasal yardımlaşmayı engelleyebilecek yasal yollar o kadar çoktur ve karmaşıktır ki her türlü işbirliğini yıllarca geciktirebilir, hatta durdurabilir. Açılan davaların %90'ı zanlının zaman aşımından yararlanması sonucunda düşer. Küçük Cenevre Cumhuriyeti'nde 400 binden az nüfus, binden çok avukat bulunur. Aralarından en becerikli ve en kurnaz olanları yasal yardımlaşma mekanizmalarını dolandırıcılar ve uluslararası babalar adına sabote ederek büyük servetlere sahip olurlar. İsviçre Parlamentosu'nun 1996 yılında onayladığı cılız yasal yardımlaşma reformuna rağmen durum hala suçlunun ve avukatının lehine gözükmektedir. Cenevre Kantonu ve Cumhuriyeti'nin başsavcısı Bernard Bertossa sözlerimi şöyle özetliyor. İsviçre her şeyden önce yasal yardımlaşmaya itiraz cennetidir. Yasal yardımlaşma olarak adlandırılan sistem Avrupa'da geçmişte kalmış bir görüşün temellerine oturtuluyor. Değişik ülkelerin yargıları arasındaki işbirliğini güçleştirmenin bir zamanlar geçerli nedenleri vardı. Fransa'da Vichy hükümetinin Musevi bir iş adamına karşı açtığı bir davada Cenevre'den yardım istemesi durumunda suçlanan Musevi'nin sonuna kadar korunması şarttı ya da bir Nazi mahkemesinin 1934 yılında yurt dışında banka hesabı olmasıyla suçladığı bir Alman şirketi hakkında Çek bankalarından hesap bilgileri istediğinde Alman şirketini Çek bankalarının kraldan fazla kralcılıkları karşısında korumak doğruydu. İki ya da üç kuşak önce Avrupa kıtası keyfine göre kararlar veren kokuşmuş ve şiddet hayranı adli sistemlerle doluydu. Mussolini, Dollfuss, Hitler, Franco, Salazar ve Petain tarafından atanmış yargıçlar bir iki istisna dışında ırkçı ve faşist mantığın sade yöneticileri olarak çalışıyorlardı. Ancak Avrupa kökten değişikliğe uğradı. Batısındaki bütün adalet sistemleri birbiriyle eşdeğerdedir. Hepsi de kaynaklarını demokratik uygarlıktan alıyor, hukuk devletinin bekçiliğini yapıyorlar. Hukukun serbestçe uygulanmasını kısıtlayan yasal yardımlaşma kurallarının varlığı fikrine inanmak yanlıştır. Batı Avrupa'daki bir zanlı kim olursa olsun ve nerede yargılanırsa yargılansın adil bir mahkeme önünde bulunmanın güvenliği içindedir. Başka bir Avrupa ülkesi tarafından yasal belge ve bilgi istenen her Avrupa ülkesi zaman geçirmeden bu isteği yerine getirmelidir. Burada kabul edilebilecek tek ayrıntı yasal yardım talebinin resmen incelenmesidir. Zanlının zaman geçirici yollara başvurarak adaleti geciktirmesinin ise derhal reddedilmesi şart. Asıl duruşma hep istek sahibi ülkenin adaleti önünde yapılır. Zanlı kendisini bu adalet önünde savunmalı. Özetleyelim. Adaletin ağına düşen suçlunun tek amacı zaman kazanmak, mahkemeyi zaman aşımından kurtulacağı güne kadar geciktirmektir. Uluslararası dolandırıcılık penceresinden bakıldığında bu isteklerin %90'ı gerçekleşmektedir. Polislerin güçsüzlüğü. Değişik ülke polislerinin işbirliği de sorunlar yaratır. FBI Başkanı Louis Free Senato önünde yaptığı konuşmada, İtalyan yetkilileriyle işbirliğimiz o denli iyi ki FBI ve DEA ajanları İtalya'da serbestçe çalışabiliyorlar. İtalyanlar da Amerika'da aynı serbest çalışma hakkından yararlanıyorlar. Bu sayede mafya ile etkili bir savaş yürütmeyi ve örgüte önemli darbeler vurmayı başardık. FBI 1997 yılında yurt dışındaki bürosunun sayısını ikiye katladı. Bu sayı 23'ten 46'ya çıktı. Yurt dışında çalışan özel ajan sayısı da 70'ten 120'ye yükseldi. Başta Pekin, Kahire, Tel Aviv ve İslamabad olmak üzere yeni bürolar kuruldu. FBI Prag'da insan kaçakçılığıyla mücadelede uzmanlaşmış SOKO komandolarını eğitiyor. Macaristan'da ise FBI'ın finanse ettiği, donattığı ve eğittiği özel bir polis birimi örgütlü suçlarla savaşıyor. Başkan Clinton tarafından desteklenen Dynamic Louis Free'in en parlak başarısı Nisan 1996'da Budapeşte'de kurulan International Law Enforcement Academy, ILEA. özel ajan Leslie Kakiban tarafından yönetilen akademi her yıl birbirini izleyen 5 dönemde eski Sovyetler Birliği'nden Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen 250 süper ajanı yetiştirir. Bütün masrafları Amerikan vergi mükellefi tarafından karşılanan akademi lüks bir kamp görünümündedir. Rus ve İtalyan eğitmenler mafya dersi verirken Alman öğretmenler nükleer yayılmadan söz eder, İngiliz ve İrlandalılar toplumlar arası işbirliğini anlatır. Akademinin iki önemli görevi vardır. FBI tarafından uygulanan ve ileri teknolojiye dayanan soruşturma tekniklerinin doğuya aktarılması ve FBI ile Doğu Avrupa ülkeleri polis örgütleri arasında resmi olmayan bir işbirliğinin kurulması. 1998 yılında Louis Free Güney Amerika ve Asya'da iki yeni akademi açılacağını bildirmiştir. Free'in iyimserliği gerçeklik taşıyor mu? Hayır. Bazı yerel başarılara rağmen polisler arası sınır ötesi işbirliği günümüzde bürokratik labirentlerde kayboluyor, ulusal polis egemenliğindeki konularda bilimsel tartışmalara takılıyor ve hükümetler arası kıskançlıklar da boğuluyor. Europol'ün talihsiz kaderi iyi bir örnektir. 1993 yılında kurulan bu örgüt, prensipte Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin topraklarını kapsar. Ancak Batı Avrupa polis örgütlerinin büyük çoğunluğu Europol'e önemli yetkilerinden bir kısmını aktarmaktan bugüne kadar kaçınmıştır. Çok güçlü bilgisayarla donatılmış olan Europol, bugün sadece ulusal polis örgütlerinin örgütlü suçla mücadelede başvurdukları bir bilgi bankasıdır. Europol'ün kendi başına bir soruşturma açma, bir kartelin içine sızma ya da tutuklamalarda bulunma yetkisi yoktur. Europol, görevlileri silah taşımaz. Yöneticilerinden biri olan Jürgen Storbeck'in dediği gibi, Europol'ün elindeki tek silah bilgisayar faresidir. Alman şansölyesi Helmut Kohl, bir Avrupa FBI'yi istiyorsa da bugün hadım edilmiş olan Europol uzun süre öyle kalacağı benziyor. Avrupa Birliği üyesi 15 ülkenin Adalet ve İçişleri Bakanları 27 Nisan 1997'de Europol'ü tekrar masaya yatırdılar. Toplantı sonunda yayınlanan bildiride Europol'ün operasyon yeteneklerinin artırılması, kadroların 2000 yılına kadar 300'e çıkarılması, yetkilerinin genişletilmesi ve benzerleri dileklerini belirttiler. Hollanda, Danimarka, İsveç ve İngiltere'nin çekimser kaldığı toplantıda hiçbir somut karar alınamadı. Avrupa polis örgütleri arasında kimi olaylarda gerçekleşen işbirliği Avrupa ülkelerinin tüm kıtada etkili olabilecek bir örgüt kurarak kendi polislerinin kutsal egemenliğine el uzatma korkusunu gizliyor. Kan içici mafya babalarının böyle kararsızlıkları yoktur. Kartellerinin gündelik işlerini yürütürken rakiplerini güç kullanarak yok ederler, dik başlıları gırtlaklar, güçsüzleri rüşvetle ya da korkutarak yola getirirler. Europol veya Interpol gibi uluslararası polis örgütlerinin çalışmalarını küçümsediğim, onları etkisiz bularak eleştirdiğim düşünülmesin. Bu örgütler bugün son derece gerekli olan bir koordinasyon görevini yürütüyorlar. Interpol örneğini alalım. Bilgisayarları bugün ulusal polis güçlerince yürütülen 500 bin olayın bilgisiyle yüklüdür. Lyon'daki genel merkez her gün 6 bin dolayında mesaj gönderir. 1997 yılı içinde toplam 1.7 mesaj. Interpol'e üye olan ülke sayısı 177'dir ve bu sayı Interpol'ü Birleşmiş Milletler'in ardından dünyanın en büyük ikinci uluslararası kuruluşu yapar. Europol ve Interpol görevlilerinin kusursuz günlük çalışmalarının değerini iyi biliyorum. Benim eleştirilerim kuruluş biçimlerine yönelik, tüm ulusları kapsayan yetkilerle donatılmış uluslararası, daha doğrusu Avrupa kıtasını kapsayan bir polis gücü olmadan Avrupa'da örgütlü suçla mücadelenin başarıya ulaşması imkansızdır. İnternet dünyayı birleştiriyor. Devletler adalet sistemleri ve polis örgütlerince bölünmüş dünyaya telekomünikasyon sistemlerinin hızlı ve artan birleştiriciliği direnç gösteriyor. Uluslararası suç örgütleri için internet Allah'ın bir lütfudur. Tüm sanayileşmiş ülkelerdeki insanlar bilgisayarlarına çeşitli bilgiler emanet eder. En kişisel tıbbi bilgiler, şirketlerin yatırım planları, polislerin soruşturma dosyaları, en gizli banka bilgileri, hatta para bile web üzerinde yolculuk yapar. ABD'de, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, kısacası hemen her yerde artarak çoğalan yeni şirketler kullanıcılara online bağlantılar ya da internet hizmetleri sunar. Bundan kısa bir süre önceye kadar kullanıcı kendi programını yapmak zorundaydı. Bağlantı kiti sürekli sorun çıkarıyordu. Elektronik posta göndermek ya da değişik bölgelerdeki kişilerin katıldığı uluslararası bir tartışmada taraf olabilmek herkesin harcı olmayan özel programlar gerektiriyordu. Sayısı hızla artan günümüz piyasasındaki internet tarayıcı programları her isteyen tarafından kolayca elde edilir. Örneğin Netscape tarafından çıkarılan Navigator'la kolaylıkla ulaşılabilir. OpenText, Lycos, AltaVista ve diğer arama motorları kullanıcının işini büyük ölçüde kolaylaştırır. İnternet, insanlar, şirketler ve ülkeler arasındaki iletişimde devrim yaratmak üzeredir. Bir şirketin gelişmesi için gerekli veriler, bir bankanın yaptığı işlemler, bir ticaret kuruluşunun gerçekleştirdiği işler bugün dünya üzerinde ışık hızıyla dolaşıyor. Bugün bile internet sadece milyonlarca finans kuruluşu, ticaret ya da sanayi şirketi için değil, hükümetler için bile işlemler yapmada, satın almada, bilgi alışverişinde bulunmada, pazarlık etmede, veri toplamada, iş bağlamada vazgeçilmez bir araç oldu. İnternet aynı zamanda 3. dünya ülkelerinin gelişmesi için güçlü bir silahtır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konferansı UNCTAD, 3. dünya ihracatçılarının esnaf ve sanatkar tarım kooperatifleri hizmetine onları Avrupa'daki muhtemel alıcılarla karşı karşıya getirecek özel bir internet programı hazırladı. Merkezi bilgisayar Cenevre'de başarı gözleri kamaştırıyor. Bugüne kadar uluslararası piyasalardan tamamıyla habersiz küçük şirketler bile bugün bu programdan yararlanıyorlar. Güçlü sanayi kuruluşları, özel kişiler, çok uluslu bankalar ya da 3. dünya tüccarları, tüm internet kullanıcıları siper uzaydan transit geçirdikleri bilgilerin güvenliğinden endişe duyuyorlar. Başta güçlü çok uluslu şirketler olmak üzere birçok şirket, sanayi casuslarının üretim biçimlerini ve ticari planlarının gizliliğini hedef alan tehditleriyle karşı karşıyadır. Sanayi casusları tek başına çalıştıkları ve topladıkları bilgileri en fazla para verene sattıkları gibi bazen bir şirketin rakibi tarafından da devreye sokulurlar. Büyük bankaların sorununa yakından eğilelim. Verimli olabilmek için yatırım politikalarının, belirli alımlar için önerecekleri koşulların, borsadaki spekülasyonlarının ya da oluşturdukları finansman işlemlerinin çok büyük bir gizlilikle korunması şarttır. Online sistem üzerinde yaptıkları her banka işlemi haklı olarak gizli kalmalıdır. Bankalar için şifreleme programları önemli bir rol oynar. Bu tip programlar Amerikan, Japon ve Avrupa piyasalarında kolaylıkla bulunabilir. 1991 yılından beri pazarın önemli bir bölümünü elinde tutan PGP, Pretty Good Privacy programı uzmanlarca çözülemez olarak gösteriliyor. Anikan şifreleme programlarını ekonomik savaşın kalkanları olarak tanımlar. Bu programlar bugün ekonomik casusluk ve özellikle sanayi casusluğuna karşı etkili olabilen tek silahtır. Diğer taraftan hukuk devletini örgütlü suça karşı savunmakla görevlendirilmiş kişiler için şifreleme programları bir kabus gibi görünüyor. Dünyadaki bütün suç kartellerinin hizmetinde konularında çok ilerlemiş bilgisayar uzmanları çalışır. Başta uluslararası ortaklıklar kuranlar olmak üzere suç kartellerinin aralarındaki iletişim için internet değerli bir araçtır. Mesajları çözülemeyecek şifreleme programlarıyla korunur. Europol, FBI ya da ulusal polis örgütleri buna nasıl karşı koyabilir? Bir tek şekilde. Kartellerce kurulmuş devrelerden geçen mesajları yakalayarak, dinleyerek ve çözerek. Ancak şifreleme programları siper uzayın elektronik denetlemesini imkansız hale getiriyor. Yetkililer hemen hemen çözülemeyecek bir ikilemle karşı karşıya kalıyorlar. Örgütlü suçla etkili bir mücadele yapılabilmesi için şifreleme programlarının yasaklanması gerekebilir. Halbuki bu programlar yasal şirketlerin ekonomik casusluğa karşı korunmaları için gereklidir. Batılı sanayileşmiş ülkelerden her birinde içinde sessiz bir savaş başladı. Dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin 6'sı, çok uluslu şirketlerin isteklerine öncelik veriyor. Şifreleme programlarının satılması ve geniş çapta kullanımı onaylıyor. Tek istisna Fransa'dır. Uzak Doğu'nun ve Asya'nın güneydoğusundaki yeni sanayileşmiş ülkeler, Güney Kore, Tayland, Singapur, Tayvan, Çin ve diğerleri şifrelemeye izin vermekle birlikte kesin kısıtlamalarda kural altına alıyorlar. Almanya'da durum biraz daha karışıktır. Şifreleme programlarının kullanımı serbest, ihracatı yasaktır. Benelux ülkeleri bölünmüştür. Hollanda, Almanya'ya benzer önlemler alırken Belçika, Fransa örneğini izler. Ya Amerika? Bu ülke şifreleme sorununun temelini oluşturan toplumsal, ideolojik ve kültürel çelişkileri bütün karşılıklıklarıyla gösterdiği için çok ilginçtir. ABD'de genellikle büyük sermayenin dediği olur. Bu nedenle en ileri şifreleme programının satış ve kullanımı tamamen serbesttir. Hemen hemen tüm büyük sigorta, nakliye ve hizmet şirketleri, bankalar ve sanayi kuruluşları şifreleme programları kullanırlar. ABD bir taraftan da örgütlü suç ve uluslararası terörizm korkusuyla yaşar. İran'ın, Libya ve Sudan'ın ya da terörist olarak tanımlanan Irak'ın Amerikan şifreleme programları satın almaları düşüncesi FBI, CIA, DEA ve Pentagon yetkililerinin uykularını kaçırır. Amerikan şifreleme programları dünyanın en geliştirilmiş programları olarak tanındığından bu tür programların satışından elde edilen kar da çok yüksektir. Toplumun arzuları ile özel istekler arasındaki geleneksel savaş yeniden başlar ve şifreleme programı üreticileri Amerikan Kongresi'ni ablukaya alır ve yasa değişikliği kabul ettirir. Bundan böyle şifreleme programları kısıtlamaya uymak koşuluyla yabancı ülkelere de satılabilecektir. Ulusal piyasaya sunulan programların şifre anahtarı 128 bite kadar çıkabilirken ihraç konusu programlarda bu anahtar en çok 40 bit olacaktır. Gizli servisler teröristlerin, eroin ya da insan kaçakçılarının kullandıkları şifreleri 40 biti geçmeyen şifre anahtarlarıyla çözebilirler. Fransa özgürlük geleneğinin ortak bilinçte kök saldığı bir ülkedir. Fransız vatandaşı için haber alma özgürlüğü bazı finans grupları ya da Savunma Bakanlığı ve devletin diğer kurumlarınca delinse de kutsaldır. Fransa G7'lerin kararına uymayı kabul etmez ancak sanayileşmiş diğer devletlerin, çok uluslu şirket ve bankaların Fransız hükümeti üzerinde uyguladıkları büyük baskı sonucunda yönetim geriye yarım bir adım atmıştır. İletişim yasasının yeni 17. maddesi mesajların şifrelenmesini olmazsa olmaz bir koşulla kabul etmektedir. Koşul şifre anahtarının güvenilir üçüncü kişiye verilmesidir. Güvenilir üçüncü kişi kimdir? Başbakan tarafından kabul edilecek her kurum ve kuruluş. Fransız sistemi ustaca hazırlanmıştır. Bir yandan ekonominin başlıca aktörlerinin bilgi ve belgelerini siper uzayda güvenlik içinde göndermelerini ve böylelikle endüstri ya da ticari casuslara karşı korunmaların olanak verir. Diğer yandan ise devletin güvenliğinden, ülke topraklarının denetiminden ve örgütlü suçla mücadeleden sorumlu yetkililere zanlılar tarafından kullanılan şifreyi çözmek için güvenilir üçüncü kişiye başvurarak şifre anahtarı alma hakkını tanır. Şimdilik kaydıyla özetliyorum. Bugünkü çelişkili isteklere eşitlik kaygısıyla cevap veren en iyi sistem Fransa tarafından geliştirilmiş olandır. Ayrımsız elektronik izleme. Yargıçlarca onaylanmış telefon dinleme, örgütlü suç babalarına karşı verilen savaşta en önemli silahlardır. Hayvan takma adlı Toto Riana'dan sonra Cosa Nostra'nın başına geçen ve domuz olarak adlandırılan Giovanni Brusca saklanmak için mükemmel bir yer buldu. Sicilya'nın güneyinde Canitello kasabasının kıyısında bahçe içinde bir ev. Bu mütevazi evde kız arkadaşı, kız arkadaşının oğlu, kardeşi ve korumalarıyla yaşıyordu. Bütün grup Canitello'nun küçük burjuvaları, gündelik işçileri ve aylak dolaşanları arasına karışmıştı. Domuz bu küçük kasabadan Atlantik ötesini, eroin kaçakçılığını, inşaat sahalarını, iş yeri korumalarını, katillerini ve bütün geniş örgütünü yönetirken en güvenilir geleneksel yolu motosiklet veya bisikletle seyahat eden habercileri kullanıyordu. Brusca bir gün nedeni bilinmeyen bir dürtüyle birkaç saniyelik bir hata yaptı ve umumi telefon kabinini kullandı. Gezici dinleme servislerince derhal yeri belirlendi ve İtalyan polisinin özel bir birimi tarafından yakalandı. Bütün Avrupa ülkelerince yıllardır uygulanan telefon dinlemenin dışında örgütlü suç çeteleriyle mücadele amacıyla kullanılan diğer bir araç elektronik izlemedir. Yetkililer kuşkulu kişilerin ya da aranan suçluların toplanma ihtimali olan ev ve iş yerlerine minik mikrofonlar ya da gizli kameralar yerleştirir. Sicilya Cosa Nostra'sı kubbesinin başkanı Toto Riina'nın genel bir elektronik izleme yapılmadan yakalanamayacağı açıktı. Hayvan 27 yıldan beri aranıyordu. Tutuklandığı yıl Palermo'daki bazı sokaklar gizli kameralara ve uzaktan yönlendirilebilen mikrofonlarla boydan boya donatılmıştı. bir Pentito ya da muhbir Totoriana'nın Palermo'da bulunduğu haberini getirmişti. Roma hükümetinin Adalet Bakanı Giovanni Maria Filic ilk kez kesin rakamlar verir. 1996 yılında 44.176 izleme önlemi, kameralar, yönlendirilebilir mikrofonlar alınmıştır. Bu sayı 1992 yılının iki katıdır. Batı Avrupa'nın en sıkı denetlenen kenti ise Palermo'dur. Fransız yetkilileri de en parlak zaferlerinden bazılarını yaygın elektronik izlemeye borçludur. Ağustos 1995'te bir Pantin otelinde Fransa'da oturma iznine sahip 30 yaşlarında bir Çinli gözaltına alınır. Büyük Daire adlı bir Çin çetesinin Avrupa'daki en yüksek yöneticisi olduğundan kuşkun alınmaktadır. Büyük Daire Bangkok'taki Çinlilerce kurulmuş, saf eroin ticaretinde uzmanlaşmış ve 1980'li yılların sonunda çökertilen Hong Konglu ürkütücü 14K çetesinin yerini almıştır. Tayland çıkışlı saf eroin Fransa'ya ilginç bir yoldan sokulmaktadır. Çin sanat ürünleri ticaretinde uzmanlaşmış ünlü bir şirket farkında olmadan kaçakçılık işinde kullanılır. Eroin torbacıkları Fransa'ya Ming hanedanı vazoları ya da başka değerli eşyanın içinde gizlenerek sokulur. Elektronik izleme daha 1994 yılında bir Laoslu tarafından yönetilen başka bir kartele sızılmasını, ardından da çökertilmesini sağlamıştır. Laoslu baba Basel'de yakalanır ve Fransız polisinin uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele yetkilerine verdiği bilgiler sonucunda geniş bir kaçakçılık ağı çökertilir. Fransa, Hollanda ve İsviçre'de onlarca kişi tutuklanır. Bütün bunlar bir şüpheliye ya da onunla ilişki kuracağı düşünülen kuşkullara yöneltilen video kameraların uzun menzilli ya da minyatür mikrofonların yardımıyla yapılan elektronik denetimin etkili ve yasal olduğu anlamına gelir mi? Emin değilim. Batı Avrupa'nın en ayrıntılı, en tutarlı ve en yaygın genelleştirilmiş elektronik izleme projesini hazırlayan ülkesi Almanya'dır. Bu proje sese dayalı yollardan genelleştirilmiş ve gizli bir elektronik denetimi öngörür. Şüphelilerin sesini kaydetme ve özel davranışlarını izleme amacını taşır. Böyle bir izleme pire ve mikrofon kullanımını gerektirir. Dipnot: pire, minik elektronik vericiler. Bu aletler zanlıların sıkça bulunabileceği yerlere konur, sesleri uzaktan alabilen yönlendirilebilir mikrofonlar çevreye yerleştirilir. Dinleme mikrofonları genellikle zanlıların evlerine ya da sıkça gittikleri yerlere konursa da bazı durumlarda zanlılarla hiçbir ilişkisi olmayan, hiç suç işlememiş, polis tarafından herhangi bir nedenle aranmayan üçüncü şahıslara ait yerlere de yerleştirilebilir. Bunun için polislerin zanlıların bir gün üçüncü şahsa ait yerlere gelecekleri kanısında olmaları yeterlidir. Genelleştirilmiş elektronik izlemenin sadece ciddi suçların araştırılması durumunda onaylanabileceği açıktır. Suç örgütlerinin üyesi olma, insan, silah ve eroin kaçakçılığı, rehin alma, özgürlük kısıtlama, terörizm, adam öldürme gibi cürümler ağır suç kapsamına girer. Genelleştirilmiş elektronik izleme birlikte çalışan 3 yargıç tarafından uzatılabilir, 4 haftalık süre için onaylanabilir. Berlin savcısı Hans-Jürgen Fatkünhöer genişlettirilmiş elektronik denetimi uluslararası örgütlü suçlarla mücadelenin temel silahı olarak tanımlar. Diğer Batı Avrupa ülkelerindeki güvenlik ve adalet görevlilerinin birçoğu onun bu görüşünü paylaşır. Bu sistem her şeye rağmen kimi temel sorunlar doğurur. Şüphelilerle hiçbir ilgisi olmayan, soruşturma hakkında hiçbir bilgisi bulunmayan bir kişinin evine pire yerleştirmek, temel haklardan birini, konut dokunulmazlığını yaralar. Böyle bir sistem, izlenen kişinin tüm mahremiyetini etkiler ve ailevi, duygusal ve özel hayatına müdahale anlamına gelir. Başka alanlardaki üretim sırları, hekim ve avukatların mesleki sırları gizliliği de önemli ölçüde zedeler. Genelleştirilmiş elektronik denetim ve izlemenin arkasında KGB ve Gestapo'nun karanlık gölgeleri çıkar. Önleyici izleme ile baskı amaçlı denetim arasındaki Almanya'da, İtalya'da ya da Fransa'da çizgi çok incedir. Planlanmakta olan ciddi bir suçun önlenmesi amacıyla üçüncü bir kişinin evinin önlem olarak izlenmesi bir noktada kabul edilebilirse de İşlenmiş bir suçun faillerini yakalamaya yönelik ayrımsız elektronik izlemenin haklı görülmesi imkansızdır. Schleswig-Holstein eyalet savcısı Heribert Ostendorf daha genel bir tehlikeyi işaret eder. Ayrımsız elektronik izlemenin genelleştirilmesi durumunda hiç kimse kendini güvende duyamaz. Batı Avrupa'nın hangi ülkesinin vatandaşı olursa olsun, hiç kimse kişisel yaşamının denetlenmediğinden, ilişkilerinin izlenmediğinden, evinin pirelerle doldurulmadığından, en özel hareket ve davranışlarının kaydedilip bilgisayar disketlerine yüklenmediğinden emin olamaz. Sonuç, demokratik toplumun işlerliği için çok önemli olan huzurun kaybı, güvensizlik ve endişe. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir kurum vardır. Wire Tape Report. Federal adliye her 3 ayda bir elektronik izleme konuları hakkında etraflı bir rapor yayımlar. Bu raporda izleme nedeni, izlemenin süresi, izlenen, gözaltına alınan ve izleme sonucu tutuklanan kişi sayısı yer alır. Huneverli kriminoloji profesörü Christian Pfeiffer, halkın endişelerinin giderilmesi için Avrupa'da da böyle bir raporun yayımlanmasına taraftardır. İkinci sorun, genelleştirilmiş elektronik izleme teknik olarak verimsizdir. Örneğin kapalı pencerelerin ardındaki konuşmaları yakalayabilen, uzaktan yönlendirilebilen ve yüzlerce metre uzağa yerleştirebilen mikrofonlar basit bir tarayıcı tarafından belirlenebilir. Aynı şey şüphelilerin bulunduğu binalara gizlenen mikrofonlar için de geçerlidir. Piyasada serbestçe bulunan, nispeten ucuza alınabilen dedektörler, gizli mikrofon ve kameraları kolaylıkla belirleyebilir. Örgütlü suç bu tarayıcı ve dedektörlerden yaygın olarak yararlanır. Bugün Düsseldorf Emniyet Müdürü'nün danışmanlığını yapan Başkomiser Schwesfeger, suçluların ellerindeki elektronik malzeme polis görevlilerinkinden kat kat üstün. Örgütlü suç bugün en gelişmiş izleme sistemlerini başarısızlığa uğratıyor. Para ve araç sıkıntısı çekiyoruz. Suçlular en gelişmiş elektronik aletlere sahip, teknolojinin bütün gelişmelerini izliyorlar. Polis örgütü bunu yapamıyor, bütçemiz kısıtlı derken bir istekte bulunuyor. Devlet bize yakaladığı suçlulara ait el konulan elektronik malzemeyi verse o zaman işe yarar aletlerimiz olurdu. Alman şansölyesi Helmut Kohl istediğini 1997 yılında elde eder. Güçlü direnişlerine rağmen Helmut Kohl'un teklif ettiği yasa tasarısı muhalefetteki SPD'nin de onayını alsa da tarihin bir cilvesi, teorik olarak yenilmiş görünen kişisel özgürlüklerin savunucuları bu durumdan galip çıkar. Tekrar ediyorum, Alman eyaletlerinin çoğunda uygulanmakta olan genelleştirilmiş elektronik izleme çoğu kez verimli olur. Polisin babaları sıkıştırmak için kartellerin bulamayacağı kadar gelişmiş pirelere, mikrofonlara, yüksek teknoloji ürünü kameralara, kısacası gelişmiş elektronik aletlere olan ihtiyacı karşılanması zor büyüklüktedir. Buna ek olarak kartellerin büyük çoğunluğu Avrupa dışından gelme katiller veya kaçakçılar çalıştırır. Konuşmaları dinleyen polis görevlilerinin Çeçen, Uygur, Özbek, Peştu, Urdu ve benzer dillere hakim çevirmenler bulması gerekir. Bütün bunlar akıl almaz paraya mal olur. Ne Alman eyaletleri ne de federal mahkeme böyle harcamaları karşılayabilecek bütçeye sahiptir. Aynı durum Fransa için de geçerlidir. Fransız polis örgütlerinden hiçbirinin gümrük soruşturma birimi, genel haber alma ve benzerleri en azından suç örgütlerinin kullandığına eş malzeme alacak bütçesi bulunmaz. Babalar tarafından kullanılan engellemelere, izlemenin belirlenmesi, karıştırma ve benzerleri karşı uygulayabileceği hiçbir önlem yoktur. Örgüt izleme malzemelerini yeterince değerlendirebilecek imkana sahip değildir. Bir zamane kahramanı, Köstebek. Uygar toplumun örgütlü suça karşı verdiği savaşta teknik malzemenin önemi göz ardı edilemezse de bu savaştaki en önemli silahlar kadınlar ve erkeklerdir. Bu savaşta güvenlik görevlileri ve yargı yetkilileri en ön saflarda yer alır. Önce polislere bakalım. Avrupa ve Amerika'nın hemen her yerinde polis güçleri ilhamını gizli servislerin casusluk ve karşı casusluk uygulamalarından alan araştırma ve soruşturma teknikleri geliştirdi. Örgütlü suça karşı verilen savaşta tanımlanıp açıklanması en zor olan görevli polislerin arasında sahte kimlikle çalışan ve kartelin suçlarını ortaklık eden gizli ajan figürüdür. Bu ajana köstebek adı verilir.